Nahum 2. bölüm 11. ayette ise aslanların inine, yavru aslanların beslendiği yere ne oldu? Aslanla dişisinin ve yavrularının korkusuzca gezindiği yere ne oldu diye sorulur. Hem Asurlular hem de Babililer kurdukları imparatorlukların sembolü olarak aslanı kullanmışlardı. Nahum burada Asurluların ellerinde bulunan gerçek aslanlardan ya da aslan saltanatın gücünü simgelediğinden Asur'un yiğit delikanlılarından söz etmekteydi. Burada söylenmek istenen şey ister gerçek aslan olsun, isterse de güçlü Asur ordusu olsun bütün hepsinin yenilgiye uğratıldığı, ülkelerinden uzaklaştırıldığı ya da öldürülerek yok edildikleri kesindir. Nahum 2. bölüm 12. ayette aslan yavrularına yetecek kadarını avladı. Dişileri için avını boğazladı. Mağarasını avladıklarıyla, inini kurbanlarıyla doldurdu der. Burada ister Asur'un gerçek aslanlarından, isterse de Asur'un bir zamanlardaki güçlü ordusundan söz ediliyor olsun, bunlar bir zaman çok iyi beslenmekte ve bakılmaktaydı. Ama artık hepsi bunların geçip gitti. Ellerindeki bütün her şey düşmanlar tarafından alıp götürüldükleri için artık hiçbir yiyecekleri kalmamıştı. Nahum 2. bölüm 13. ayette ise her şeye egemen Rab sana karşıyım diyor. Yakacağım savaş arabalarını, dumanları tütecek, genç aslanlarını kılıç yiyip tüketecek. Yeryüzünde av bırakmayacağım sana, ulaklarının sesi işitilmeyecek artık der. İşte ben sana karşıyım. Ordular Rabbinin sözü budur. Rab ben sana karşıyım. Sözünü kutsal kitapta sık sık kullanmaz. Rabbin bu sözlerini bir defa burada bir de Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde Gog ve Magog diyarlarından söz edildiği zaman görürüz. Kutsal kitap yorumcularının büyük bir bölümü Hezekiel'de sözü edilen Gog ve Magog diyarlarının bugünkü Rusya olduğu görüşündedir. Tanrı orada Rusya'ya ben sana karşıyım demekte ve bu yolla bize izleyeceğimiz bir yol belirlemektedir. Ruslar tarihte İncil müjdesini ilk kabul eden uluslardan birisidir. Daha Avrupa ve Bizans Hristiyan olmadan önce Ruslar Hristiyan olmuşlardı ama Rusya'nın dünya siyasetine kazandırdığı komünizm sistemi bütünüyle Tanrı'ya karşı bir sistemdi. Temelini Tanrı tanımazlığın yani ateizmin oluşturduğu komünizm yıllarca Tanrı'ya olan inançlara baskı yapmış, İncil'in serbestçe basılıp yayınlanmasını ve okunmasını yasaklamıştır. Daha bir ulus olarak ortaya çıkmadan önce bile Tanrı onlara ben size karşıyım demiştir. Burada Nahum kitabında da Tanrı Ninova'ya seslenerek ben size karşıyım diyordu. Ninovalılar Tanrı'nın kendilerine şahsen bir elçi yani Yunus peygamberi gönderdiği bir halktı. Yunus peygamberin verdiği, duyurduğu sözlerden sonra Ninovaların tamamı yaşayan Tanrı'ya dönmüştü. Ama aradan geçen zaman içerisinde Tanrı'dan tekrar uzaklaşmışlardı. Eğer siz karanlıktayken size bir ışık gelir ve siz bu ışığı reddederseniz, İsa Mesih bu durumu İncil'de şu sözlerle yorumlar. Matta 6. bölüm 23. ayet. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Diğer bir deyişle ışık tam gözünüzün önünde parlar ve siz hala ben hiçbir şey görmüyorum diyorsanız bu sizin gözlerinizin görmediğini yani kör olduğunuzu gösterir. Bu bana bir maden ocağında yaşanan patlamadan sonra göçük altında kalan ve yanında başka maden işçilerinde bulunduğu bir işçiyle ilgili bir hikayeyi hatırlattı. Kurtarma ekipleri hiç vakit kaybetmeden müdahalede bulunmuşlar ve göçüğün bulunduğu yerdeki toprak ve kayaları hemen temizlemeye başlamışlar. Göçüğün gerisinde kalan maden işçilerine ulaşır ulaşmaz yaptıkları ilk iş bir ışık yakmak olmuş. Işık yandıktan bir süre sonra bu genç işçi çevresindekilere ışığı niye hala yakmıyorsunuz diye sormuş. Gencin bu sorusu üzerine orada bulunanlar büyük bir şaşkınlıkla gencin yüzüne bakmışlar ve o zaman gencin gözlerinin patlamanın etkisiyle kör olduğunu fark etmişler. Kendisi bunun farkında değilmiş. Işıkların henüz yanmadığını düşündüğünden gözlerinin körleştiğinden haberi bile olmamış. Eğer içinizdeki ışık karanlıksa, o karanlık ne korkunçtur sözü sizin kör olduğunuz anlamında kullanılır. Nahum peygamber burada bize bu gerçeği göstermektedir. Asurluların ışığı vardı ama onlar bu ışığı reddetti. Ve siz de size uzatılan ışığı reddederseniz sizin sorumluluğunuz çok daha büyük olacaktır. Ve onun cenk arabalarını duman içinde yakacağım ve senin genç aslanlarını kılıç yiyip bitirecek diyor. Yine burada sözü edilen aslanlar gerçek anlamda aslanlar olabilir ya da bu genç delikanlılar anlamında da kullanılmış olabilir. Ama burada kullanılan aslanlardan çok genç delikanlılardan söz edildiği kanısındayım. Çünkü aslan o günlerde Asur ulusunun gücünü temsil eden bir sembol olarak kullanılmaktaydı. Ve yeryüzünden senin ağını kesip atacağım ve artık senin ulaklarının sesi işitilmeyecek diyor ayette. Bu sözler onlar için her şeyin sona erdiğini belirten kapanış sözleridir. Bu olaydan yaklaşık 100 yıl önce Ninova'da yaşayan insanlar günahlı yollarından tövbe edip Tanrı'ya döndükleri zaman Tanrı onları bağışlamış ve gelecek olan büyük yargıdan kurtarmıştı. Ama aradan geçen zaman içerisinde yoldan çıkmışlar ve yeni baştan günahın içine batmışlardı. Bu durum karşısında Tanrı'nın onları cezalandırmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Bu nedenle onlara şöyle sesleniliyor. İşte ben size karşıyım. Sizi yere vuracağım. Sizi yeryüzünden kesip atacağım ve artık bir daha hiç ortaya çıkmayacaksınız. Bu sözler bugün onun gerçeklerini küçümseyen ve kendi doğruluklarını daha üstün gören günahkar insanlara ders olmalıdır. Çünkü onların sonu da aynen Asurların sonu gibi olacak, yok olup gideceklerdir. Nahum 3. bölüme geldiğimizde Tanrı'nın haklı intikam girişimini görüyoruz. Nahum peygamber 3. bölümde Ninova'nın yıkılışının nedenini ve Tanrı'nın Ninova'yı cezalandırmasındaki haklılığını tanıtır. Ninova'nın yıkılışı İncil'de Galatyalar 6. bölüm 7. ayette geçen "Ne ekersen onu biçersin" gerçeğinin açık bir örneğidir. Tek tek bireyler için geçerli olan bu gerçek aynı zamanda uluslar içerisinde de geçerlidir. Tanrı teker teker bireylerle nasıl ilgileniyorsa tek tek uluslarla da benzer şekilde ilgilenmektedir. Dünya edebiyat yorumcularının büyük bir çoğunluğu Nahum kitabının 3. bölümünün bir kentin yıkılışının akla gelebilecek en canlı tasvirlerden biri olduğu düşüncesinde fikir birliğine varmaktadır. Kutsal kitabın dışında hiçbir kaynakta böylesine canlı, böylesine ayrıntılı açıklamalar bulmanız mümkün olmayacaktır. Nahum 3. bölüm 1. ayet, "Elleri kanlı kentin vay haline, yalanla talanla dolu, yağmalamaktan geri kalmıyor" der. Burada Ninova kentinin iç durumunu gösteren bir görüntüyle karşı karşıyayız. Kanlı şehrin vay başına diyor Nahum. Sizin de bildiğiniz gibi Asur İmparatorluğu'nun başkenti olan Ninova kenti antik dünyada oldukça gaddar ve kanlı olarak bilinmekteydi. Diğer uluslar Asurlulardan oldukça korkarlar, onlardan çekinirlerdi. Çevresine yayılmak amacıyla ilerlediğinde çok yavaş yürüyen Asur ordusu önüne gelen her şeyi yıkıp dağıtan kasırga gibi geçtiği yerlerde geriye hiçbir şey bırakmazdı. İnsanları katleder, ürünleri ve hayvanları yağmalarlardı. Daha önce de söylediğim gibi Asur ordusunun yolu üzerinde bulunan köylerde yaşayan insanlar Asurluların eline geçmektense intihar etmeyi seve seve tercih ederlerdi. Hep yalanla dolu diyor ayette. Asurlular asla güvenilmez bir ulustu. Diğer uluslara yardım edeceği ve zor anlarında onları koruyacağına ilişkin verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmezdi. Bugün içinde yaşadığımız dünya ülkeleri sanki Asurlulardan çok daha iyi mi? Saman altından öylesine sular yürütülüyor ki olup biteni bilen yok. Daha doğrusu bilen var da bunlardan kurtulmanın nasıl olacağını işaret eden kimse yok. Doğruluğu, dürüstlüğü, hakkı, adaleti bir kenara bıraktığınızda sizler de güvenilmez insanlar olursunuz. Bu her alan ve makam için geçerlidir. Devleti yönetenler de bizim içimizden çıkarlar. Dürüstlük, doğruluk bizim içimizde başlamalıdır. Yoksa hiçbir siyasetçi gerçek anlamda sorunlara çözüm getiremeyecektir. Ülkelerde sorunlar yığılıyor. Halk yığınlarının beklediği çözümleri hangi siyasi parti acaba yaşama geçirecek? Yıllardan beri tanık olduğumuz sağ-sol çekişmeleri, okullarda bunların yarattığı tartışmaları ve neden olduğu kavgaları unutmadık. Aşırılıklar hiçbir zaman bir ülkeye yarar getirmez. Tam tersine sadece zarar verir. Tanrı'nın Ninova kentini yerle bir etmesinin nedenlerinden biri kentin yalanla ve soygunculukla dopdolu olmasıydı. Bu şeyler Ninova kentiyle özdeşleşmişti. Ninova denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri orada yaşayanların yalancılıkları, üçkağıtçılıkları ve soygunculuklarıydı. Bugün bizim yaşadığımız yerlerde böyle değil mi? Hele hele büyük şehirlerimizi hiç sormayın. İnsanlar evlerinin kapısına en az 2-3 kilit yaptırıyorlar. Pencere ve kapılarını kepenklerle örtüyorlar. Neden? Hırsız girmesin, dişlerinden tırnaklarından arttırıp güçlükle satın alabildikleri 1-2 değerli eşyalarını çalmasınlar diye. Bütün bu masrafları mecburen göğüslemek zorunda kalıyoruz. Dağ başında yaşamıyoruz ama ortalık hırsız ve soyguncudan da geçilmiyor. Bir kanun ve hukuk devletinde yaşıyoruz ama buna rağmen bu tür olayları da sık sık yaşıyoruz. Nahum peygamber 2600 yıl önceki Ninova kentini tanımlarken sanki bugün bizim yaşadığımız şehirleri de tanımlıyor gibi, ne dersiniz? Kutsal kitabın Yunus ve Nahum kitapları, Tanrı'nın eski antlaşma dönemlerinde Yahudi olmayan diğer uluslarla yakından ilgilendiğini de açıkça göstermektedir. Bu kitaplar ayrıca Tanrı yönetiminin insan yönetimlerinde devam ettiğini de gösterir. Tanrı bereketleyerek ya da cezalandırarak bir ulusun tüm geleceğine yön verebilir. Tarih sayfalarını karıştırdığınızda bütün uygarlıkları yaratmış büyük imparatorlukların, büyük ulusların tarih sahnesinden birbiri ardı sıra çekildiklerine, yok olup gittiklerine de tanık olursunuz. Niçin yok olup gittiler diye sorabilirsiniz. Yanıt herhalde anlaşılır. Silinip giden uygarlıklar ve yönetimler Tanrı'nın yargısı sonucunda silinip gittiler. Hiçbir ülke Tanrı'nın göz bebeği değildir. Onun gözünde özel bir yerimiz yok. Kendimizi güvende hissettiğimiz anda dahi kaygan bir zeminde olmadığımızı kim söyleyebilir? Tanrı dünyanın büyük uluslarını dize getirmiş, gerektiğinde onları tarih sahnesinden bile bütünüyle silmiştir. Nahum peygamber bu ayetler aracılığıyla burada bunu açıklıkla dile getirmektedir.
Nahum 3. bölüm 2. ayette kamçı şaklamaları, tekerlek gürültüleri, koşan atlar, sarsılan savaş arabaları der. Nahum burada savaş arabaları ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunmaktadır. Bunlar sanki antik çağın tankları gibiydi. Şehre girdiklerinde araba sürücüsü atını kamçılarken duyulan kamçı seslerini duyabilirdiniz. Tekerleklerin gürültüsünü, koşan atları ve sıçrayan arabaların çıkardığı gıcırtıları duymanız mümkündü. Sürücüler savaş arabalarını istedikleri her yere rahatlıkla sürerlerdi. Özellikle de Asurların cesetleri üzerinde koşturmaya bayılıyorlardı. Bu bölümün ilk iki ayeti Nineve kenti içinde yaşayanları tanımlamaktadır. Yalan ve soygunculuk kentin kültürünü ve ahlaki yapısını betimler. Asurların dışarıda düşmanlarına davranış biçimlerini, gaddarlıklarını, diğer uluslara tavırlarını ve herkes üzerinde egemen olmayı istediklerini belirleyen etken de zaten buydu. Asurların bu kötü durumuna neden olan şey onların içlerinde besledikleri günahlı yapılarıydı. Dikkat ederseniz bir insan günah işlediği için günahlı değildir ama kendisi zaten günahlı olduğu için günah işlemektedir. İnsanın iç varlığında bir günahlı olması onun dışarıya yansıyan davranışlarında belirleyici olan en önemli etkendir. Eminim o günlerde yaşayan insanlar Asurlardan söz ederken onların medeniyetten yoksun, kültürsüz bir millet olduklarını söylüyorlardı. Şehrin içinde yalanlardan, sahtekarlıktan ve soygunculuktan geçilmiyordu. Ne kadar okul bitirirsek bitirelim, ne kadar uygarlaşırsak uygarlaşalım, Ninova'da yaşanan ahlaki çöküntüyü bizler de bugün içinde yaşadığımız ülkede çeşitli düzeylerde yaşamaktayız. Peki neden böyle oluyor? Yeterince eğitilmediğimiz için mi yoksa çok eğitildiğimiz için mi? Hayır. Ruhsal ve ahlaki çöküntünün temel nedeni bizim günahlı olmamızdır. Evet dostum, sen de dahil olmak üzere hepimiz günahlıyız ve günah işledik. Nahum 3. bölüm 3. ayette saldıran atlılar, çakan kılıçlar, parıldayan mızraklar, yığın yığın ölüler, sayısız ceset, yürürken ayaklar takılıyor ölülere der. Ölülerin sayısı inanılmayacak kadar çoktu. Bir ülkeye büyük bir bomba düşecek olsa bugün benzer görüntüleri bizler de görebiliriz. Bize karşı dost görünen ama fırsatını bulduğunda bizi arkadan vurmaya her an hazır olan uluslar var çevremizde. Eski tarihlerden bu yana kadar süregelen düşmanlıklar sonuçta her iki tarafa da büyük felaketler getirebilmektedir. 3. ve 4. ayetlerde Ninova'nın dış durumunu görmekteyiz. Asurlular oldukça gaddar ve acımasız bir ulustu ama şimdi kendi ektiklerini bu kez kendileri biçeceklerdi. Nahum 3. bölüm 4. ayette her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu. Fahişeliyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti der. Nahum peygamber burada bütün bunlar o büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu demektedir. Diğer bir deyişle Ninova kenti burada bir fahişeye benzetilmektedir. Çevresindeki bütün uluslar bu fahişeye göz kırpıyordu. Tüm ulusları peşinden sürüklemek için Tanrı Ninova'yı sevimli fahişe olarak adlandırmaktadır. Fahişelikleriyle ulusları, büyüleriyle de halkları kendine tutsak ediyor diyor. Büyü ya da efsun sözcüğü bu ayette iki kez kullanılmaktadır. Antik dönemlerde yaşayan bu insanların ahlaksızlıklarının anlamsız olduğunu düşünmemeliyiz. Elçi Paulus 1. Korintliler 8. bölüm 4. ayette put dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir der. Eğer put diye bilinen bir şey varsa bunun gerisinde kesinlikle bilgisizlik, cehalet ve şeytan bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu konuya bugün ayrıntılarıyla değinmeyeceğim ama Bugün fal ve büyü dünyasında olup bitenlerden haberiniz yoksa o zaman gerçekten önemli bir alanda kendinizi bilgisiz bırakmış olmaktasınız. Fal ve büyü gibi şeyler sanıldığı kadar öyle kahve falı gibi sıradan şeylerden çok daha etkili ve güçlü bir olgudur günümüzde. Büyü ve fal girişimlerine bugün üniversite öğrencileri arasında yaygın bir şekilde rastlamak mümkündür. Medyayı izlediğinizde politikacıların, sanatçıların ve ünlü iş adamlarının dahi birer medyumunun olduğunu ve gelecek konularında sık sık bunlara danıştıklarını hayretler içerisinde görüyoruz. İnsanlar bugün yıldız fallarından, çeşit çeşit büyü ve tılsımlardan medet ummaktadır. Ülke, kıta ve dil gözetmeksizin bu öylesine yaygın bir şekilde uygulanan bir gerçektir ki böyle şeylerin var olmadığı iddia edilemez. Bunların gerçek olmadıklarını kanıtlayamayız. Evet, büyü, fal, tılsım, efsun gibi olaylar var ve insanlar bugünkü bilim çağında yaşamalarına ve hemen hemen bütün bilgiye sahip olmalarına rağmen bu tür bilgisizce, cahilce, boş safsatalara, boş inançlara geri dönmektedir. İşte o günlerde Ninova kenti de buna benzer bir dönüşte bulunmuştu. Bunun üzerine Tanrı bu kenti yargılamakla yanlış bir şey yapmadığını, her şeyin kendi adaleti çerçevesinde gerçekleştiğini söylemekteydi. Çünkü Ninova halkı gerçek ve yaşayan Tanrı'yı bırakmış, fahişeliğe ve büyücülüğe geri dönmüştü. Bunlar ağır günahlardır. İnsanın bir an önce bunlardan kurtulması gerekir. Tanrı sözünü kuvvetle vaaz eden, aynı zamanda kutsal ruhun armağanlarının bugün için geçerli olduğuna inanıp dillerle konuşan Pentekost kiliselerine bağlı bir vaizi iyi tanırım. Kendisi oldukça iyi bir adamdır. Son görüştüğümüzde bana şöyle dedi. Dillerle konuşma konusunda çok dikkat edilmesi gerekmektedir çünkü bazı durumlarda bu çok tehlikeli olabilmektedir. Sadece kendi kiliselerimizde dillerle konuşulmuyor ama çeşitli şeytani gruplara üye olan kimseler de dillerle konuşmaktadır. Bu nedenle biz kendi kilisemizde bu konuda çok dikkatli ve tedbirli adımlar atmaktayız. Bu vaiz ruhsal açıdan çok anlayışlı bir adamdır ve dillerle konuşma konusunda dikkatli ve tedbirli bir görüş içerisindedir ve ben bu arkadaşıma katılmaktayım. Evet sevgili arkadaşım, bugün size kısa bir uyarıda bulunmayı isterim. Bir şeyin üzerinde ruhsaldır etkisinin var olması, o şeyin kutsal yazılara uygun olduğu anlamına gelmez. Bu şeyin kutsal yazılara uygun olup olmadığını anlamak için çok iyi araştırmanız ve incelemeniz gerekir. Bir şey doğaüstü olup da kutsal yazılara uygun değilse o şey Tanrı'dan değildir. Tanrı'dan başka doğaüstü konularla ilgilenen bir ikinci şahıs daha vardır ki o da şeytandır. Şeytan mümkün olduğu kadar her alanda Tanrı'yı taklit eder ve insanları tanrısal gerçeklerden uzak tutmaya da çalışır. Tanrı burada bize Ninova'yı yargılayışının nedenini açıklamaktadır. Kenti haklı ve adaletine uygun bir şekilde yargıladığını gösterir. Ve işte şimdi de onun şu çarpıcı sözlerini Nahum 3. bölüm 5. ayette okuyacağız. Her şeye egemen Rab diyor ki, sana karşıyım ey Ninova, savuracağım eteklerini yüzüne. Uluslara çıplaklığını, halklara ayıp yerlerini göstereceğim. Ne diyor Tanrı? İşte ben sana karşıyım. Kutsal kitap yorumcularının bazıları burada sözü edilen Gog ve Magog'un bugünkü Rusya olduğunu düşünmektedir. Ben de yaptığım çalışmalar sonucunda ve de özellikle bazı nedenlerden dolayı Gog ve Magog'un Rusya olduğunu düşünebilirim. Ama yine de bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde Gog sana karşıyım. Seni geldiğin yoldan geri çevireceğim. Çenelerine çengel takacağım. Seni ve tüm ordunu, atları, tam donanmış atları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim demektedir. Bu Rusya olabilir ve Rusya Hezekiel peygamberin günlerinde henüz ortada bile yoktu. Ama buna rağmen Tanrı da ta o günlerde Gog ben sana karşıyım demiştir. Tanrı'nın bunu niçin söylediğini bugün daha iyi anlayabiliriz. Çünkü Rusya yönetimi Tanrı tanımaz, ateist bir felsefeye dayanırdı ve ateistliği dünyanın her yanına yaydı. Sonradan kendisi de yıkıldı ama bıraktığı izler büyüktür. Nice insanın Tanrı'dan uzak yaşamasına neden oldular. Asurlular sadece Tanrı tanımaz olduklarından değil ama aynı zamanda çok tanrılı olduklarından dolayı Tanrı'nın kendilerine ben sana karşıyım dediği bir ulustu. Asurlular kendini putperestliğe kaptırmıştı. Putun gerisinde şeytana tapıcılık ve büyücülükte bulunmaktadır. Büyücülük bugün de birçok kişi için gerçektir. İnsanlar nerede olurlarsa olsunlar büyücülük, falcılık, ruhçuluk ve benzeri konulara büyük ilgi duyuyorlar. Özellikle de devlet büyükleri ve yöneticiler, siyasiler, ünlü iş adamı ve sanatçılar geleceklerini öğrenebilmek umuduyla büyücülere, cincilere ve medyumlara danışanların başında geliyor. Evet, insanlar geleceği öğrenmek istiyorlar ama büyük çapta büyücülük işine bulaşmış Asur ulusuna, Ninova kentine Tanrı ben sana karşıyım diyordu. Ve senin eteklerini yüze kaldıracağım. Diğer bir deyişle eteklerini yüzünden kaldıracağım diyordu Tanrı burada. Çıplaklığın ve seksin çok yaygın bir şekilde uygulandığı bir çağda yaşıyoruz. İnsanlar televizyonlarda orada burada dillerini çenelerini sarkıtarak çok günah ve çok pis düşünceler akla getiren bir şeyi sanat diye takdim etmeye çalışıyor. Bugün toplumda çok sayıda kadın ve erkeğin erotizm işine bulaştığını görmekteyiz. Asur toplumu ruhsal ve ahlaki konularda çok aşağıya batmışlardıysa da bugünkü batı toplumlarının battığı kadar batmamıştı. En azından insan vücudunu orada burada açık açık sergilemiyorlardı. O dönemlerde dahi bir kadının vücudunu açıkça sergilemesi büyük bir ayıp sayılırdı. Tanrı burada Ninova'ya senin eteklerini yüzüne kaldıracağım. Sen fahişelik yapmaktasın ve ben senin ne mal olduğunu cümle alem görsün diye çırılçıplak soyacağım ve herkesin önünde rezil rüsva olacaksın diyerek Ninova'yı ne gibi bir utanca sokacağını söylüyordu. Gerçekten Asurlar için bundan daha büyük bir utanç olamazdı. Ve milletlere senin çıplaklığını ve ülkelere ayıbını göstereceğim diyor Tanrı. Tanrı Asur'u bu şekilde cezalandıracağını söylüyordu. Asur tarih sahnesinden silinip gitti ve zenginliği ve gücüyle dillere destan olmuş, büyük bir uygarlık kurmuş olan Asur İmparatorluğu bir daha hiç ayağa kalkmamak üzere yok oldu. Tanrı onlara öyle yapacağını söyledi ve ne söylediyse söylediğini aynen yerine getirdi. Nahum 3. bölüm 6. ayette seni pislikle sıvayıp rezil edeceğim. Dehşetle seyredecek herkes seni der. Tanrı Nahum peygamber aracılığıyla Ninova'ya seni aşağıya indireceğim. Ben sana karşıyım. Senin ne olduğunu görsünler diye seni bütün dünyanın önünde çırılçıplak soyacağım diyordu. Asur kültürünü gün ışığına çıkartmak için yapılan kazılarda elde edilen buluntular şimdiye kadar söylediklerimizin hepsini doğrulamaktadır. Sizin de gördüğünüz gibi Nahum kitabı daha Ninova yıkılmadan en az 50 yıl önce yazılmış olan çarpıcı bir peygamberlik kitabıdır. Tanrı'nın gelecekte olacakları görüp peygamberler aracılığıyla önceden bildirmesi ve zamanı gelince de söylediklerinin aynen gerçekleşmesi kutsal kitabın doğruluğunu, sağlamlığını ve geçerliliğini açıkça kanıtlamaktadır. Burada yapılan açıklamaların hiçbirini hafife alıp geçiştirmek istemem. Çünkü burada yapılan tanımlamalar günümüzü olduğu gibi göstermekte ve bugün yaşayan bizleri de çok yakından ilgilendirmektedir. Nahum kitabı Tanrı'nın dünya uluslarıyla olan ilişkilerine yön veren metotlarını açıklar. Onun uyguladığı metotları değiştirmiş olabileceğini zannetmiyorum. Nitekim eğer o bu metotları değiştirmemiş ise o zaman açıkça söyleyeyim başımız büyük derde girecektir. Bu nedenle her birimizin bağlı bulunduğu ulus için dua etmesi gerekir. Tanrı Ninova kentini burada bir fahişeye benzeterek ona sen fahişelik yapıyorsun ve ben senin ne olduğunu cümle alem görsün diye çırılçıplak soyacağım ve herkesin önünde rezil rüsva olacaksın diyor. Sana bakıp bütün uluslar senden ibret alacaklar. İşte Büyük Asur İmparatorluğu'nun sonu böyle olacaktı.